Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam eden peygamberlerin hayatlarından konuşuyoruz, hayatlarını konuşuyoruz ve bu dönemlerde yaşanan olaylardan almamız gereken ibretleri kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Teşekkür ediyorum. Geçen hafta Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı ve bu kavmin başına gelen helakın sebeplerini ve Nuh Aleyhisselam'ın özelliklerini buradan da yola çıkarak aslında tüm peygamberlerin, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm peygamberlerin hayatlarında bir sabrın olduğunu, tebliğde sabrın, o kavmin peygamberlere karşı yapmış olduklarına karşı peygamberlerin sabrından ve bu hayatta da bir sabrın olması gerektiğinden bahsetmiştik. Yine bugün de kavmine karşı sabrı ön plana çıkartmış ve kavmine karşı her halükarda tebliğine devam etmiş, fırtınalarla alt üst edilen Ad kavminin peygamberi Hazreti Hud'u konuşacağız. İnşallah. Hazreti Hud aleyhisselam neler yaşamıştır? Bu kavmin özellikleri nelerdir? Bunları bugün sizden dinleyelim hocam. Buyursunlar.
İnşallah Cenab-ı Hak dilimizin döndüğünce nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Tabi Hazreti Nuh aleyhisselam uzun bir konuydu. Hazreti Nuh aleyhisselamın da torunlarından 800 yıl kadar sonra geldiği bilinen Hud aleyhisselam. Hazreti Nuh'un sağımdan olan torunlarındandır Hazreti Hud aleyhisselam. Ad kavmine gönderilen bir peygamberdir. Tabi Ad kavmi de bugünkü harita anlamında anlayacağımız şekilde Hint okyanusunun üzerinde Aden körfezinin Umman ve Yemen arasında kalan o bölgesinde, üçgende diyelim, kalan bir yerde, bir bölgedeydi. Cenab-ı Hak onlara Hazreti Hud aleyhisselam peygamber olarak göndermişti. Hazreti Hud aleyhisselam böyle orta boylu, esmer tenli, gür saçlı, güzel yüzlü, Hazreti Adem'e benzediği söylenir bir kimseydi. Zahid ve müttaki, yani ibadet ehli bir kimseydi. İbadetlerine düşkündü. Cömertti. Bol yoksullara da bol bol, kendisi de tüccardı, ticaretle uğraşırdı. Aynı zamanda toplumun önde gelenlerinden, sözü geçenlerden birisiydi. Böyle halavet sahibi, yumuşak huylu, sakin bir kimseydi. Hud bu anlama da geliyor aynı zamanda. Allah'ın nebisi, Nebiyullah lakabıyla ve Abir ismiyle anılan bir peygamberdir Hazreti Hud aleyhisselam. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmine peygamber olarak gönderildiğinden bahsedilir. 10 kadar surede biz bu hadiseyi görürüz. Ad kavmi ortalama 23 kabileden oluşan bir kavim, kalabalık bir kavim. Sayısı itibariyle çok fazla net bir şey bilmiyoruz açıkçası. Şu kadar nüfusa sahiplerdi diyemiyoruz. Bu Arap Yarımadası'nın yerleşik bölgesinde, Yemen üst bölgesinde mümbit toprakları olan, yani bereketli topraklı olan, işte bahçeleri, su depoları, köşkleri, hayvanları, yer altında, yer üstünde birçok nimete sahip olan
bağların
olduğu, meşhur adıyla İrem Bağları'nın olduğu bir toprak sahibiydi Ad kavmi. Onlar kayaları yontarak evler yapar, gösterişli binalar inşa etmeye çokça özen gösterirlerdi. Onlar için bu önemliydi. Dünya ve dünya hali onlar için çok kıymetliydi. Hemen Yemen üzerinde, burada ismi geçmişken bir şey söyleyelim. Bir doktora teziydi yanlış hatırlamıyorsam Yemen'le ilgili. Şöyle bir şey okumuştum. Yemen bölgesi o kadar diyor coğrafi anlamda mümbit, yani bitki bitirebilen, tarım yapılabilen, tarıma uygun bir arazidir ki sulamayla yılda 4 defa aynı ürünü olarak alabilirsiniz diyor. Bu kadar bereketli toprakları vardır o bölgenin diyor. Ben de Yemen üzerindeki bu kavganın, gürültünün az çok sebebinin ne olduğunu anlayabiliyorum açıkçası. Hem coğrafi konumu itibariyle, stratejik bakımdan, hem yeraltı ve yerüstü kaynakları anlamında, artı üç dinin de neşvünema bulduğu topraklardır Yemen toprakları. Burası çok kıymetli, çok bereketli bir yer. İrem Bağları diye meşhur olan, bazı rivayetlerde de son süreye kadar hatta parça parça oradan bağlardan bir takım bitkilerin bulunduğu görüldüğünden falan bahsediliyor. Tabii bundan 1400 yıl öncesi rivayetlerden bahsediyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra insanlar puta tapıcılığı bırakmışlardı. Ancak Ad kavmine gelindiğinde dünya nimetlerine gark olmaları onları Allah'tan gafil olmaya, fitne ve fesada düşmeye sebebiyet verdi. Ve Nuh tufanının etkisi, tesiri üzerlerinden kalkmış oldu. Tabii insan ma'lulun bil nisyan derler. Yani unutmayla illetlidir insan aklı. Böyle olduğu için onlar artık ibreti de unuttular. Kibre kapıldılar. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini nimetlendirdiğini de unuttular. Artık putlara tapmaya başladılar. Hatta putlar edindiler. Putlara da isim verdiler. Burada isimlerinden bahsediyor Üstadımız Samet, Samud, Sada ve Heba gibi isimler olan putlar edindiler. Bunlara tapmaya başladılar. Fussilet suresinde de onların bu hale düşüşlerinin sebebi yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamalarına, bizden daha kuvvetli kim var demelerine bağlıyor. Yani onlar kendilerini Allah'ı yarattığını, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Yani Allah'ın kudretini unuttular, Allah'ın iktidarını unutmuş oldular. Bir de bir önceki toplumdan ibreti de unuttular ve neticede putperest bir kavim olmaya döndüler. Bunların başka özellikleri de vardı. Onlar hayattan şöyle de lezzet alıyorlardı, zevk alıyorlardı. Bazı böyle garip, zavallı, kendisine sahip çıkamayacak, kendisini himaye edemeyecek birilerini buldukları zaman yüksekçe binaların üzerine çıkarırlar, onu oradan aşağı atarlardı, nasıl patladığını seyrederlerdi.
Allah Allah.
Ve bundan zevk alırlardı. Bu manzara onlara haz verirdi. Bu hale gelmişlerdi. Yine arkasında duramayacak bir kabile varsa onların önlerine pusu kurar geçerler, mallarını gasp ederlerdi. Kabilenin içerisindekileri de öldürürlerdi. Artık zulüm, yani bizim aklımızın almayacağı dereceye kadar artmıştı. Baskınlar yaparlardı. Lüks ve eğlenceye çokça düşmüşlerdi. Artık dünya onlar için tamamen tek sebep olmuştu ve tek sonuç olmuştu. Dünyadan başka bir şey de tanımamışlardı. Cenab-ı Hak onlara Hazreti Hud Aleyhisselam'ı tercihen alıp peygamber olarak gönderdi ve tufandan sonra da ilk helak olacak kavim bu kavim olacak hocam. Onlar bu azgınlıklarından sonra Allah-u Teala Hazreti Hud Aleyhisselam'ı peygamber olarak onların kralları Halcan diye bir adam vardı. Krallarına gönderdi. Ona tebliğ yapmasını, ona tebliğ etmesini. Çünkü devletin başındaki insanın haliyle yürür insanlar. Hatta bir hadis vardır. Toplum başkanının dini üzeredir, reisinin dini üzeredir diye. Yani neticede oradaki lider şahsiyetin durduğu hal topluma yansır yavaş yavaş. İleride gittikçe. Bu Halcan da bunlardan gayri bir şey değildi. O da aynı haldeydi. Ancak Hazreti Hud Aleyhisselam ondan izin alarak tahtına çıktı ve ibadet edilecek olanın yalnız Allah olduğunu ve ona şirk koşulmaması gerektiğini, Nuh kavminin işte bu sebepten helak olduğunu öne de sürerek onlara tebliğde bulundu. Tabii başta liderleri sinirlendi bu işe. Yani biz seni buraya bunun için mi çıkarttık? Görmüyor musun biz daha çok kalabalığız ve güç kuvvet bizde. Bizim her gün binlerce çocuğumuz dünyaya geliyor. Yani sen kalkıp bizi böyle bir şeye mi davet ediyorsun diye Hazreti Hud Aleyhisselam'a kafa tuttular tabirlerindeyse. Halbuki Hazreti Hud Aleyhisselam'ın burada yapmış olduğu, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hakikate davetti. Yani şirkten uzaklaşma ve fuhuşiyattan uzaklaşma adına. Onlar evlatlarına, mallarına çok güvendiler. Hocam işte bizim toplumumuzu da herhalde sıkıntıya sokacak olan hallerden birisi, hafazanallah, bunlardır diye düşünüyorum. Evlada ve mala güvenme. Yani kaç tane çocuğun var, şu kadar, sırtın yere gelmez. İşte ne kadar işte daire aldın, şu kadar, artık sen kurtarmışsın. İşte ne kadar mala sahipsin, işte şu kadar altınım, şu kadar işte faizde param var. Oho, sen dünyayı kurtarmışsın. Ya ahiret, Hazreti Hud Aleyhisselam'da ahirete imanlarına mani oldu. Ahirete imanlarını unuttukları için de demiştik helak sebeplerini sayarken. İşte burada da evlada ve mala mağrur olma. Şimdi o evladı veren kim? Allah. O malı veren kim? Allah. O malın ve o evladın hakiki sahibi kim? Allah. Yani onlar bunu da unuttular. Akılsızlıkları tabirlerinde ise Hazreti Hud Aleyhisselam'ın tebliği sonrasında Hazreti Hud'u akılsızlıkla ithama götürdü.
Evet.
Yani kendi akılsızlıkları Hazreti Hud Aleyhisselam'ı hakikatle tebliğine akılsızsın diye karşılık vermeye götürdü. Tabii bu tebliğlerde böyle. Yani bu anlamda baktığımızda peygamberler hakikatle geliyor. Hakikat de nefs ve şeytan devreye girince ve insana da esir alınca, kalp de mühürlenince gözler görmez oluyor, kabul edilemez oluyor. Ve ileri gittiler, dediler ki o zaman bize mucize getir.
Hud Aleyhisselam.
Tabii Hud Aleyhisselam. Madem peygambersin bize mucize getir. Hazreti Hud Aleyhisselam onlara mucizeler geldikten sonra nelerin olacağını hatırlattı. Yani elbette mucizeler gelecek ama mucize iki kimseye hitap ediyor. Bir iman edenlere, bir de iman etmeyenlere. Şimdi iman edenin imanına takviye oluyor ama iman etmeyenin de küfrünü arttırıyor.
Evet.
Şimdi ben mucize getireceğim peygamber olarak, Allah nasip edecek, belki önünüze gelecek ama karşılığında neyle neyle olacak bunu tahmin edemiyor ya da edebiliyor. Neticede onlar tekrar sapıklıkla itham ettiler Hazreti Hud Aleyhisselam'ı. Sonrasında da atalarının en doğru yol üzerinde olduğunu söylediler. Yani biz atalarımızı bulduğumuz din üzere iman ederiz. Onlar da en doğru yoldadırlar dediler. Buradan bize nasıl bir mesaj geliyor hocam? Elhamdülillah Müslümanız. Kur'an ve sünnet bize peygamberimizden miras olarak geldi. O zaman hakkıyla ne anlatıyor, bize ne veriyor açıp bir okumak lazım. Bazen derslerde talebe kardeşlerimize ben bazen böyle takılırım, nükte yaparım. Diyorum ki ne öğreniyorsunuz? Arapça öğreniyoruz. Niçin Arapça öğreniyorsuz? Hocam işte Kur'an-ı Kerim'i anlayalım, Peygamber Efendimiz'i anlayalım. Peki Kur'an-ı Kerim'i şöyle mealen ya da hadis-i şerifleri şöyle mealen her gün okuyor musunuz?
Hayır.
Hayır. Peki o zaman niye Arapça öğreniyorsunuz? Bazen de biraz da böyle nükteyi aşırırım, böyle artistik yapmayı falan derim böyle. Halbuki hakikat budur. Yani neticede biz eğer Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Arapça okuyorsak, o zaman Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlatanları da dinlememiz gerekiyor. Hadis-i şerif okuyacaksak o zaman hadis-i şerif okuyanları, anlatanları da dinlememiz gerekiyor. Yani onlar bu işte ehil oldular, ilim öğrendiler ve insanlara ilim öğretmeye başladılar. İşte en doğru yol olduğunu, kendi bildiğini doğru yol kabul ettiği zaman burada kültür de devreye giriyor. Bu da çok tehlikeli bir durum aslında. Din kültüre döndüğü zaman annesinin babasının başörtüsünü başörtü olarak kabul ediyor. Ya da annesinin babasının kıldığı namazı ya da kestiği kurbanı ya da durduğu hali doğru zannedebiliyor. Belki yanlış yapıyor, belki hata ediyor, belki olmaması gerekeni yapıyor. Bunun farkında değil, bir tahkik gerçekleştirmiyor. Bunu da işte sorup örefes elü ehle zikir, Kur'an'da zikrediliyor. Bu işi bilene sormak gerekiyor. En doğru yolda deyip ben onun bildiği yolda yürürüm demek, Allah korusun insanı cennete değil cehenneme de götürebilir. Bir diğer mesele, onlar tabii bunlar manevi sebepler, bir de maddi sebepler var. Biz güçlüyüz, kuvvetliyiz diyorlar. Yani bileğimizi kimse bükemez. Yani bize kim zarar verebilir ki? Yani dağlarımız, taşlarımız, biz evlerimiz, her şeyimiz kuvvet içerisinde. Ve dünya hayatından başka bir hayat da yok dediler. Yine ahirete inkar. Biz bunda burada yaşadıklarımızdan başka bir şey yaşayamayacağız dediler. Bundan sonrası da yok dediler. Ve Müslümanları, iman edenleri alaya almaya başladılar. Onlarla tahkir ve alay geçmeye başladılar. Bu haliyle Allah-u Teala son itibariyle işte ilahi ikazlar geldikten sonra hocam Allah korusun başka bir helak beklemek gerekiyor. Hazreti Hud Aleyhisselam onların bu isyankarlığını ve vazgeçmezliğini görünce Ya Rabbi dedi ve Allah-u Teala toplumu imtihan etmeye tekrar başladı. Bir imtihan, hanımlar kısır kaldı, çocuk doğuramaz hale geldiler. Yani en çok güvendikleri evlatlarımız var, neslimiz var, soyumuz var, sopumuz var dedikleri nokta kapandı. Yani hanımlar doğurmaz oldu. Bu birincisi. Tabii sonrasında Cenab-ı Hak ilahi bir ikazda bulunuyor. Bak Hazreti Hud Aleyhisselam onları topluyor. Bakın Allah size bunu verdi. Siz bundan dolayı helak olacaksınız. Aman ha deyip tövbeye istiğfara çağırıyor. Onlar daha da isyanla karşılık veriyorlar. Ve sonrasında Cenab-ı Hak bu sefer en çok güvendikleri ikinci hal, pınarlarını kuruttu, bağları bahçeleri sapsarı oldu, yok oluverdi, kesiliverdi, kupkuru birer hale geldi.
Kuraklık onlar
yine
başladı.
Tabii kuraklık başladı. Yani neticede onlar yine istiğfar etmediler, yine Allah'a sığınmadılar. Hatta Hud Aleyhisselam'a meydan okudular. Hatta Hazreti Hud Aleyhisselam da onlara meydan okudu. Dedi ki O zaman toplanın, yok etmek istiyordunuz beni, hadi elinizden geleni yapın. Benim koruyucum Allah'tır, bana kimse bir zarar vermeyecektir diye onlara tekrar böyle bir tebliğe davette bulundu. 3 yıl yağmurları kesildi. 3. yılın sonunda Cenab-ı Hak tekrar bulutlarını gönderdi. Bu sefer onlar dediler ki tamam, kurtulduk. Bulutlar geldi, yağmurlar gelecek. Onlar yağmurun buluttan yağdığını zannediyorlar.
Halbuki kasırga geldi.
Elbette ki. Yani burada yağmuru yağdıran Allah. Yağmurun sahibi Allah. Ama bu bulut Hazreti Hud aleyhisselam iman edenleri şehrin dışına çıkardı. Haydin dedi, bu bulut rahmet bulutu değil, bu bulut azap bulutudur diye. Rüzgar esmeye başladı, kasırga gelmeye başladı. 7 gece 8 gün. Hatta öyle esti diyor ki rivayetler, insanlar çekirge sürüsü gibi duvardan duvara çarptı. Birbirlerine bağlamışlar eteklerini, uçmayalım diye. Koca koca develeri dahi gökyüzünde pervane gibi çevirmiş. İnsanlar böyle yenilmiş başak gibi paramparça oldular. Bu haliyle kum tepeleri üzerlerine yığıldı. 7 gün 8 gece devam etti ve helak oldular. Allah-u Teala ayet-i kerimede yine Hakka suresinde 7 gece 8 gün onların üzerine musallat olundu buyuruyor. Boş hurma kütükleri gibi oracıktan oracığa serildiler diyor. Demek ki bizlerin buralardan ibret alması gerekiyor. Yani Allah-u Teala bize bir takım musibetler gönderiyor. Bir takım imtihanlar gönderiyor. Tabii her musibeti de bir fuhşiyata bağlamak doğru değil. İmtihandır neticede. Bir ara birileri işte günah çok işliyorsunuz da ondan musibet geliyor gibi bir ifade kullanmıştı. O zaman karşınıza çıkar insan şu soruyu sorar. Fakir fukaranın, işte bu küçük çocukların, yetimlerin, namaz kılanların, oruç tutanların, Allah'a ibadet ettiğini söyleyenlerin vefatına, ölümüne ne diyeceksiniz diye soru verirler. Onun için bunlar hoş yaklaşımlar değil. Doğru olan hal, Cenab-ı Hak imtihanını gönderir. İmtihanı içerisinde kim olursa olsun herkese bir arada gönderir. Yani evet, kasırga geldiği zaman ilahi azamet orada tecelli edeceği zaman, eğer bir peygamber nezaretindeyse o peygamberle beraber dışarıda bırakılır, iman edenler kurtulur, akabinde de iman etmeyenler helak olur gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topluca helak olunmayacaksınız buyuruyor.
Evet.
Bizim için bu müjdeyi veriyor. Demek ki kısmiler var. Demek ki kısmi bir takım ikazlar gelecek. Yani seldir, depremdir, işte kasırgadır, başka türlü hastalıklardır, vebadır, salgındır, işte Covid'dir bilmem ne, bunun gibi kimyasal ya da başka türlü helaklar gelecek. Allah iman üzere inşallah ölmeyi nasip eylesin.
Amin.
Tabii bu halden Efendimiz Aleyhisselam kendisine ders çıkarıyor. Mesela bir karanlık bulut geldiği zaman, yağmur bulutu dahi olsa, validemiz buyuruyor ki beti benzi solardı diyor. Yağmur damlası tık tık tık yere düşmeye başlayınca rahatlardı diyor. Yani o bulutların bizden önce insanları helaka gönderilen bulutlar olduğunu unutmayın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıda bulunuyor. Rüzgar esmeye başladığında bazen çok sert eserdi, bazen insanlar böyle zorlanırlardı rüzgarda yürümeye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine benzi solmaya başlardı. Bu tür rüzgarların da yine bu bazı felaketlere sebep olduğunu anlatırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi Hud Aleyhisselam'ın kavmi helak olduktan sonra Hazreti Hud Aleyhisselam iman edenlerle birlikte Mekke tarafına geldiler. Mekke'ye geldiler. Rivayetlerde de Mekke'de vefat edene kadar yaşadı ve orada vefat ettiği ile alakalı bilgilerimiz var. Hazreti Allah derste söyledik ama orada cevaplamadık. Şimdi cevaplayalım. Mucize istemişlerdi onlar.
Evet.
Allah mucizeden nelerdi?
Evet. Nelerdi? Hazreti Allah Hazreti Hud Aleyhisselam'a rüzgarı istediği tarafa yönlendirmeye meyel kılmıştı. Yani o istediği gibi rüzgarı yönlendirebiliyordu. Yani bir işaretiyle rüzgar sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı esebiliyordu. İstediği yöne çevirebiliyordu. O Kur'an-ı Kerim'de rih sarsar şeklinde geçiyor. Bir diğeri yün ibrişim haline getirebiliyordu. Yani yünü parlak bir hale getirip daha kıymetli, daha kaliteli kumaş haline getirebiliyordu. Çok yağmurda, çok şiddetli yağmurlarda sefer yapılmazdı. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın duasıyla yollarda aralıklı barınaklar oluşurmuş. Yani oralara yağmur değmezmiş. Yağmur bitinceye kadar da o barınaklar içerisinde kalınır, bekletilirdi. Hazreti Hud Aleyhisselam'a böylece mucizeler verildi. Tabii bu peygamberlerin hayatında, dersin başında da söyledik, her peygamberde alacağımız dersler var.
Evet.
Ve her Müslümanın kendi içerisinde alması gereken örnekler var. Burada Hazreti Hud Aleyhisselam'da biz daha çok Allah yolunda samimiyetle mücadeleyi görüyoruz. Yani bize de düşen vakarımızla Allah yolunda hiçbir şey vermeden, ödün vermeden, hiçbir alternatife kapı açmadan, taviz vermeden iman selametiyle devam etmemiz gerekiyor. Yani ufacık bir menfaat karşılığında işimizin bozulmasına korkma sebebiyle menfaate uymamak gerekiyor. Nefse ve şeytana uymamak gerekiyor. Yani Allah yolunda samimiyetle mücadele etmek gerekiyor. Bir diğeri, söyleyeceklerimizin ölçülü tartılı olması gerekiyor. Yani ağzımızdan çıkan sözün karşımızdaki insanın kulağına ve kalbine değeceğine dikkat etmek gerekiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Hani geçtiğimiz derslerde söylemiştik, söz ola kestire savaşı, söz ola kese başı, öyle bir söz. Hı hı. Yani insanların ağzından çıkan sözün nereye değdiğine, nereye gittiğine, kime nasıl tesadüf ettiğine dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu halde tebliğ ile çalışan insanların uğrayacağı bir takım hakaretler olacaktır. Yani Müslümanlar bu konuda çok iltifat beklemesinler açıkçası. Hı hı. Yani nerede din müdafaası yaparsanız, nerede İslam, Kur'an, sünnet müdafaası yaparsanız orada mutlaka karşınıza size hakaret edecek birileri çıkacaktır. Hazreti Hud Aleyhisselam'a haşa huzurdan beyinsiz demişlerdi. Ama Allah-u Teala onun elçi olduğuna işaret etmişti. Biz de peygamberlerin bu noktada birer sünnetine dahi olsa tabi olarak onlara mirasçı olmaya çalışmamız gerekiyor. Bir diğeri, kötülüğe kötülükle karşılık vermemiş Hud Aleyhisselam. Hı hı. Onlara iyilikle müdafaada bulunmuş ve mücadelede bulunmuş. Her daim Allah'ın kendisine verdiği nimetleri hatırlamış ve şükretmeleri için de etrafındakilere bunu hatırlatmış, anlatmış. Bu çok önemli hocam. Yani bizim elimizdeki nimetlerin daim farkında olmamız gerekiyor. Sağlıkla da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere ni'metani mabuban fihima kesiru minen nasi sıhhatu vel ferah. Yani insanların üzerinde aldandığı iki temel şey var, düstur var. Bunlardan birisi sıhhat, diğeri boş, evet, vakit. Sıhhat eyvallah çok önemli ama günümüzün sıhhatten önüne geçen herhalde hastalığı boş vaktin hebası. Hmm. Hele ki o telefonlar, internetler vesaireler başına oturulduğu zaman bel dakikalar değil, saatler saatler değil, günler kaybolup gidiyor, heba olup gidiyor. Daha faydalı iş yapacakken, daha önemli iş yapacakken önemsiz, gereksiz şeyler üzerinde vakit geçirmiş oluyoruz. Bazen merak ediyorum, böyle ne seyrediyor bu insanlar, ne bakıyor, o internette ne var, nelerle meşgul oluyorlar diye. Şöyle bir gün şöyle bir baktım, açtım baktım. Yani gerçekten faydalı bir şey yok.
Evet.
Ha, faydasız, hepsi mi faydasız? Yok, elbette ki faydalı olan tarafları var. Ama faydalı kullanıldıktan sonra. Ama ekseriye, çoğunluğa baktığımızda boş işler, gereksiz işler. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Vakit çok önemli, zaman çok önemli. İbnül vakt olmak lazım. Yani vaktini güzel değerlendirebilen,
evet,
vaktine güzel sahip çıkabilen insanlar olmak gerekiyor. Evet. Büyüklerimiz, büyük alimlerimiz de böyle yapmışlardı. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi, Hazreti Hud Aleyhisselam yapmış olduğu tüm bu hizmetler karşılığında bir ücret beklemedi. Onların hepsini Allah'tan talep etmişti, Allah'tan beklemişti. İn ecriye illa ala rabbil alemin diye ayette geçen. Burada ücret sadece Allah'tandır. O zaman İslam'ı yaşayan, İslam'ı tebliğ edecek olan ya da dini İslam'ı hayatına tatbik edecek olanların bir beklentisi, bir karşılık getirisi olmasını beklemeden fi sebilillah kalbiyle bu işe gönül koyup İslam'ı tebliğ etme, anlatma mücadelesine, müdafaasına girmesi gerekiyor.
Eyvallah. Bu vesileyle hocam hatırlatmış olalım. Kıymetli dinleyicilerimizin de gündemine getirmiş olalım. Siz vaktin kıymetinden bahsettiniz. Abdülfettah Ebu Gudde'nin Zamanın Kıymeti isminde çok güzel bir...
Kıymetü zemen indel ulema diye Arapçası.
Eyvallah, çok güzel kitabın, bir, evet, kitabı vardır. Onun tercümesi de var.
Evet, var.
Dinleyicilerimiz alıp okuyabilirler. Orada bir zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair çok güzel, evet, bilgiler, paylaşımlar var.
Orada hocamın adı geçti. Hemen ben bir ifade söyleyeyim. Abdülfettah Hoca Efendi sabah, öğle ve ikindi yemeklerini, hı-hı, 17 ila 20 dakika arasında yermiş. 3 yemeğin toplam süresi, hı-hı, bu. 20 kadar dakika. Yani bir yemek 20 dakika, 20-20-40 değil. 20 dakika bir günün yemek vakti. Yani zamanımız o kadar kıymetli ki bunu yemeğin başında harcamayalım dermiş rahmetullahi aleyh.
Eyvallah. Bir de ismi biraz abes ama sadece aptallar 8 saat uyur diye Erdal Bey'in bir kitabı var. Orada da yine gerek İslam alimlerinin gerekse de, evet, bilim adamlarının zamanı nasıl kullandıklarını anlatan hikayeler hatıralar var.
Bizim büyük alimlerimiz işte Buhari gibi, Müslim gibi ve onların yolunda yürüyen o ulemanın dinlenirken namaz kıldıklarını biliyoruz.
Evet. Yani, bu şey değil mi hocam? Yani bir iş bittiğinde tabii, başka bir işle dinlenir Müslüman.
Aynı öyle. İşte o dinlenme halinde namaz kılarlarmış. Bir olayı anlamadılar, namaz kılarlarmış. Bir hadiseyi çözdü, namaz kılarlarmış. Kafaları bozdu, namaz kılarlarmış. Ben çok şahit oldum kitaplarda bunlara.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Cümlemizden inşallah.
Tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında bugün Hud Aleyhisselam'ı konuştuk. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavminin nasıl bir kavmin olduğunu, nasıl bir helaka duçar olduklarını ve Hazreti Hud Aleyhisselam'ın mucizelerini ve tüm bunlardan bizim çıkartmamız gereken hisseleri sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.